Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında sizlerleyiz. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu, program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar efendim. Bizi her cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, 17.05'te TRT Memleketim FM'den ve aynı saatlerde TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda ne konuşuyoruz? Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanındaki uzman isimlerle ele alıyoruz. Bugün kişinin genel sağlığını ve günlük aktivitelerini etkileyen uyku apnesi ve horlamanın nedenlerini, sağlık üzerine etkilerini ve tedavi yöntemlerini ele alacağız. Stüdyo konuğumuz Yüksek İhtisas Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erdal Seren. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Sağlık Rotası başlıyor efendim. Sayın hocam, kişinin genel sağlığını ve günlük aktivitelerini etkileyen en önemli şeylerin başında yetersiz uyku geliyor. Bu kişinin kendini doğrudan etkilediği gibi aynı zamanda çevresi için de çok büyük bir sıkıntı kaynağı. Uyku insan sağlığı için neden önemlidir? İzninizle buradan başlayalım.
Evet, uyku bizim için çok önemlidir. Çünkü vaktimizin büyük bir kısmını uykuda geçiririz. Uyku hem bedensel gelişme, hem ruhsal gelişme, hem de bağışıklık sistemimizin gelişmesi için önemlidir. Çünkü gece uykusunda özellikle karanlıkta salgılanan birçok hormon var. Ama en önemlisi melatonin dediğimiz bir hormondur. Beyinde epifizden salgılanır. Bu hücrenin yenilenmesini sağlar, detoks sağlar, aynı zamanda bağışıklık sistemini artırır. Yani bizim hem fiziksel hem de ruhsal hem de bağışıklık anlamında güçlenmemiz için bizim gece uykusu oldukça önemlidir.
O zaman hem saati hem de gece uykusunun niteliği çok önem taşıyor değil mi
tabii,
hocam?
Tabii. Çünkü bu karanlıkta salgılanmaktadır. O yüzden gündüz uykusuyla ben bunu telafi ederim diye bir durum yok. Çünkü gece salgılandığı için özellikle gelişmekte olan çocuklar ve herkesin çok bu melatonin salgısına daha fazla alabilmesi için erkenden yatmaları. Çünkü gece 12-1'den itibaren bu salgı başlar. 4'e 5'e kadar bu salgı devam etmektedir. O yüzden bu melatonine daha fazla maruz kalmak açısından uyku düzeni çok önemlidir.
Aslında geçmiş dedelerimize, anneannelerimize bakacak olursak özellikle köylerde yaşama baktığımızda ben şimdi geçmişi hatırlıyorum. Memleketimize gittiğimizde benim amcam çiftçilikle uğraşırdı. Tarlaya giderdi. Ama uyku bizden daha genç ve dinamik gözükürlerdi hocam. Elma yanaklı, sağlıklı, zinde gözükürlerdi. Baktığınızda aslında dediğiniz çok doğru. Çünkü onlar akşam saat en geç 9 gibi yatarlar, sabah da saat 5.30-6 gibi kalkarlardı.
İşte melatonin salgısını çok yoğun salgıladığı dönemlerde aldıkları için hem biyolojik olarak hem ruhsal olarak hem de bağışıklık olarak daha dirençlidir. Belki bizim bağışıklık sistemimizin zayıflaması, birçok hastalıkların ortaya çıkması, biraz sonra bahsedeceğiz. Özellikle metabolizma anlamında da değişikliklerin olması düzensiz uykuyla başlıyor aslında.
Buradan o zaman değerli dinleyicilerimize altını çizerek söylememizde fayda var. Mutlaka sağlığımızı korumak için gece uykusunu karanlık bir ortamda mutlaka almamız lazım. Değerli hocam, uyku kalitesini en çok bozan iki faktör uyku apnesi ve horlama. Halkımızda, halk arasında da bunlar çok aşina olunan kelimeler. Uyku apnesi nedir? Horlama ile aynı şey midir?
Şimdi şöyle, aslında birbirini tamamlamaktadır. Horlama solunum yollarının, üst solunum yollarındaki bir tıkanıklık ya da darlıktan dolayı meydana gelen düzensiz, ritmik olmayan sesler, gürültüler diyebiliriz. Burada tabii horlamayı yapan birçok neden vardır. Yani bunlar anatomik nedenler. Yani burun tıkanıklığından başlar. Küçük dildeki uzama, bademciklerde büyüme. Özellikle çocuklarda geniz eti ve bademcik büyümeleri. Büyüklerde küçük dilde uzama, yumuşak damakta sarkma, yine kilo alma. Obezite de bir horlama nedeni. Çünkü dil kökünde ya da boyun bölgesindeki yağlanmanın olması da solunum yollarında bir daralma yapmaktadır. Horlamayı takiben ilerleyen aşamalarda da artık yumuşak damakların ya da bu dil kökünün ya da dilin iyice pasajı solunum yolunu daraltmasıyla da apne oluşur. Apne kısaca uykuda solunum durmasıdır. Yani şiddetli bir horlamayı takiben nefesin gitmesi olarak, yani horlamanın bir ileri aşaması olarak söylüyoruz. Uyku apnesi olan hastaların hemen hemen hepsinde bir horlama, şiddetli seviyede bir horlama vardır. Dolayısıyla bu horlama ve uyku apnesi hem uykunun niteliğini bozmakta hem de oksijen seviyesini uyku sırasında azalttığı için birçok metabolik, biraz sonra bahsedeceğiz, psikolojik, fizyolojik birçok olumsuz etkenlere yol açmakta ve beraberinde birçok hastalıklara da zemin hazırlamaktadır.
O zaman horlamayı uyku apnesinin aslında bir ön belirtisi diyebilir
Tabii
miyiz
tabii tabii
hocam?
tabii diyebiliriz. Çünkü genelde şiddetli bir horlama, bir horlamanın biraz daha ilerlemesiyle artık horlamayı takiben nefes durmaları başlıyor. 10 saniye ve üzerinde nefes durması da biz apne diyoruz. Tabi bu apnelerde iki şekilde tanı koyabiliriz. Birisi bizim tanıklı apne dediğimiz eşinin ya da çevresindeki kişilerin uyku sırasında gözlemlediği apnedir. Uykuda
Şahitlik yapacak
şahitlik
yani, değil mi?
yaptı. Bir de uyku laboratuvarlarında polisomnografi dediğimiz uyku testiyle kaç defa uykuda nefesi durmuş, uyku sırasındaki oksijen seviyesi nedir, ritim bozukluğu var mı, onları ölçen bir polisomnografi dediğimiz uyku laboratuvarlarında yapılan testler vardır. Daha objektif.
Bir gün mü kalması gerekiyor hocam, tanı konulması için
Tabii
bu
tabii
kişinin?
evet, bir gece kalıp orada dediğim gibi birçok parametrelere bakarak saatlik uykuda nefes durması ve azalması, oksijen seviyesi, ritim bozukluğu var mı, birçok parametrelere bakılabilir.
Peki hem uyku apnesi hem horlama için ikisi için de soruyorum. Mesela belki o gün çok yorulmuş olabiliriz. Yorgunluk halimiz, seviyemiz normal zamandan çok daha yukarıdadır. Ona bağlı olarak bir horlama olabilir. Yani horlama ve uyku apnesi için belli bir düzenlilik, bir
Tabii.
süreklilik var mıdır
Vardır
hocam?
tabii ki. Mesela gece ağır yemek yiyip yatma, o gün çok yorulma, kas gevşetici alma, uyku ilacı kullanma ya da zihinsel yorgunluk, gece geç saatlerde yatma da bir horlama nedenidir. Tabii bu bizim bahsettiğimiz horlama, şiddetli horlama her gün, yani bu yorgunlukla alakası olmadan her gün horlamayı ve şiddeti volüm olarak yoğun şiddette bir horlama ve beraberinde nefes durması olması lazım. Bu ara ara değil, her gün olması lazım.
Uyku apnesi peki tam olarak neden gelişir dediğimizde biraz önce horlamadan bahsettik ama birazcık daha
Tabii.
genişletirsek ne söyleyebiliriz hocam?
Şimdi uyku apnesi aslında şöyle söyleyeyim. Çocuklarda tabii horlama ve uyku apnesinin en büyük nedeni bademciklerin büyük olması ve geniz eti. Erişkinlerde ise birinci sırada uyku düzensizliği, obezite. Çünkü özellikle erkeklerde biraz daha fazla, kadınlarda ise menopozdan sonra horlama ve apneler artar. Çünkü erkeklerde bu kül alma daha çok boyun bölgesinde ve göbek bölgesinde oluyor. Özellikle boyun bölgesindeki yağ dokusunun artması da solunum yollarında bir daraltma yapmakta. Yine anatomik problemler, bahsettiğim gibi burun kıkırdağında eğrilikler, burun etlerinde şişlik. Bu burun etlerindeki şişlikler alerjenlerden, sigara, kuru hava, bunların hepsi bir etkendir. Küçük dilde uzama, yumuşak damakta sarkma, yine bir takım metabolik problemler, tiroid problemleri, uyku ilaçları, kas gevşeticiler. Bunlar da özellikle bu yumuşak damaktaki kaslarda ya da boyun bölgesindeki kaslarda bir gevşeme yaparak bir horlama nedeni olabilir. Yine reflü, uzun süren reflülerde yine yumuşak damak bölgesinde ya da dil kökünde bazı anatomik deformasyonlar yapmaktadır. Kısaca anatomik, ve hormonal birçok faktör bunu etkiler. Yine kadınlarda özellikle menopoz sonrasında hormonal değişiklikle beraber yumuşak damakta ve boyun kaslarındaki gevşemeler bir etken olabilir. Yine hipotiroidi dediğimiz tiroid problemleri bir etken olabilir. Bunların hepsi aslında horlama ve beraberinde ileride de bir apne için bir nedendir.
Sayın hocam, bu belirtileri söylerken bir şey dikkatimi çekti. Son zamanlarda plastik cerrahi uygulamalarında da çok ciddi bir artış var. Hatta yaşlar daha alt sınırlara kadar inmeye başladı. İlk çıktığında belki 30-35 yaşların üstünde burun cerrahisi, estetik burun cerrahisi uygulanabilirken şimdi 18'li yaşlara kadar indiğini biliyoruz. Estetik cerrahi uygulamalarının da bir etkisi var mıdır hocam?
Şimdi şöyle, estetik cerrahisinde eğer zaten biz burun cerrahisinde aslında estetik ve fonksiyonu birlikte yapılması lazım. Yani fonksiyonel cerrahi ile beraber yapılması lazım. Fakat sadece burnu daraltmak, burundaki şekil bozukluğunu gidermek eğer fonksiyonu bozmayacak şekilde planlanırsa bir sorun olmaz. Ama burnu daraltmak ya da burun ucundaki burun kanadındaki kıkırdakların aşırı alınması, burnun özellikle giriş kısmının, uç kısmının çok daraltılması da maalesef horlamaya yol açmaktadır. Oradaki fonksiyonel anatomiyi bozmaktadır.
Sayın hocam, şu ana kadar birazcık aslında uyku apnesi ve bunun nedeni belirtilerinden bahsettik. Arada horlamanın da etkilerini söyledik. Horlama peki neden gelişir? Bunun belirtileri nelerdir hocam?
Horlama da dediğim gibi çocuklarda bademcik ve geniz eti, erişkinlerde yine anatomik problemler, metabolik problemler olabilir. Genelde erkeklerde horlama daha fazladır ama kadınlarda dediğim gibi menopoz sonrasında hormonal problemlerle beraber hemen hemen kadın erkek oranı eşitlenmektedir. Ama horlamanın kendisi tek başına bir gürültü olarak değil, aynı zamanda kişide hem bedensel hem de ruhsal hem de toplumsal birçok sorunlara yol açmaktadır.
Çocuklarda geniz etinden bahsettiniz.
Evet.
Bunun çocukluk döneminde horlamaya ilişkin tedaviye baktığımız zaman yetişkinlerle aynı mı onu soracağım. Hem de bu geniz etinin alınması lazım mı çocukluk döneminde?
Şimdi çocukluk dönemindeki geniz eti büyümesi ve çoğunlukla da bademcik büyümesi de eşlik etmekte. Bunların pasajı, solunum yollarını kapatmışsa tabii ki alınması gerekir ki çocuk hem horlama ciddi bir şekilde azalıyor hem de çocuğun gelişmesi, fiziksel gelişmesi açısından da gereklidir. Fakat erişkinlerde ise geniz eti problemi olmamaktadır. Çünkü geniz eti özellikle ergenlik çağına doğru kendiliğinden gerileyen bir lenf dokusudur. Erişkinlerde farklı nedenler vardır. Küçük dilde uzama, yumuşak damakta sarkma ya da burun kıkırdağında erilik ya da burun etinde şişlik. Konka dediğimiz burun etleri şiştiği de bir horlama nedenidir. Yine dediğim gibi reflü, yine kilo alma problemleri, bunların hepsi bir
Bu
risk faktörü.
konkalardaki şişlikler de yakılıyor değil mi
Evet.
hocam?
Şimdi konkadaki şişlikte radyo frekans ya da bizim daha çok uyguladığımız lazer tekniğiyle burun etlerinin ucundan ta geniz bölgesine kadar o alt konkaların şiş olan kısımlarını küçültmemiz gerekir. Böylece hem burun pasajını açmak hem kişinin sağlıklı, rahat bir nefes almasını sağlamak açısından lazerle küçültülmektedir.
Peki tekrarlıyor mu kendini? Çünkü bu
Tekrarlayabilir.
hikayelere baktığımızda duyabiliyoruz. Hani ben 2 yıl önce aslında lazerle yaktırmıştım ama tekrar etti diye.
Şimdi evet, tekrarlar. Çünkü burun fonksiyonel bir dokudur. Konkalar fonksiyonel bir dokudur. Yani alerjik bir yapısı varsa ama en önemli nedenlerden, risk faktörlerinden bir tanesi sigara içmesi. Eğer hasta bize geldiği zaman sigara içme nedeniyse bu, biz zaten diyoruz ameliyattan sonra sigara içen ortama girmemeniz, içmemeniz, bunu azaltmanız lazım. Çünkü sonuçta bir filtredir. Biz tabiri caizse hani bir filtreyi temizleyip teslim etmek gibi. Tabii kuru hava etkiler, alerjenler etkiler, tozlu ortam etkiler, kimyasal maddeler etkiler. Bunlar hepsi konkaların şişmesi için bir risk faktörüdür. Ameliyattan sonra bu risk faktörlerinden kaçınarak, yani örneğin sigara içmeyerek, içen ortama girmeyerek bu konkaların şişmesini daha uzatmak, yani belki 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl geciktirmek mümkündür tabii ki.
Sayın hocam, horlama şikayetimiz var diyelim. Peki horlama şikayeti olan ve tedavi sürecine henüz girmeyen kişileri bekleyen sağlık sorunları nelerdir?
Şimdi horlama sadece dediğim gibi gürültü değildir. Yani yanındaki kişiyi rahatsız etmekten ziyade beraberinde çok ciddi problemlere yol açmaktadır. Öncelikle şöyle sınıflandıracak olsak, birincisi kişinin kendi bedensel fizyolojik yapısında problem yapar. Kalp problemleri yapar. Ritim bozukluğu çok fazladır. Horlama ve uyku apnesi olanlarda yapılan çalışmalarda 18 kat kalp ritim bozukluğu çok fazladır. İkincisi yüksek tansiyon riski fazladır.
Yani uyku bozukluğu olan kişilerde kalp ritim bozukluğu gelişme riski 14 kat fazla mı
18
oluyor?
kat daha
18
fazla
kat.
apne hastalarında çok fazladır. Çünkü kandaki oksijen seviyeleri düşmektedir apne hastalarında. Oksijen seviyesinin düşmesi de ritim bozukluğu yapar. Yine damarlardaki daralmaya bağlı olarak yüksek tansiyon, yine inme riski 5 kat fazladır. Serebrovasküler olaylar yine aynı şekilde. Sabah yorgun kalkma, gün içinde uyumalar, depresyon riski çok fazladır bunlarda. Çünkü bu oksijen seviyesinin düşmesiyle de bu ilintilidir. Yine
Sinirli insanlar da
sinirli,
oluyorlar değil
evet.
mi hocam?
Genelde sabahları çok gergin kalkma, çok sinirli kalkma. Toplumda da görüyoruz. Özellikle sabah saatlerinde insanların gergin olması, sinirli olması aslında kaliteli bir uyku uyuyamamanın bir belirtisidir. Geç uyuma, kaliteli uyuyamama, bu insanların sabah dediğim gibi tahammülsüz olma, gergin kalkmalarına yol açmaktadır. Yine özellikle görülmüştür ki metabolik problemler fazladır. Oksijen seviyesi düştüğü için yediğimiz besinleri yakamadığımız için bu sefer yağ dokusu artacaktır. Kanda yağ seviyesi artacaktır. Kolesterol yükselecektir. Şeker hastalığı yükselecektir. Yine dediğimiz gibi ekonomik problemler de olur. Şöyle iş yerlerindeki iş verimi düşer. İş yerinde uyumalar, trafik kazası riski çok yükselir. Çünkü araba sürerken uykuya dalmalar. Dolayısıyla bu hem bedeni hem ruhsal yapısını hem de sosyal yaşantısını, ekonomik yaşantısını etkileyen komplike bir durumdur, hastalıktır.
Hatta baktığımız zaman kişide bir özgüven eksikliğine de yol açabilir mi diye düşünüyorum ben. Çünkü yanındaki kişiyi, partnerini horlayıp rahatsız etme endişesi de insanı geren bir şey olmalı değil mi hocam?
Tabii ki şimdi özellikle yolculuklarda insanlar horlama nedeniyle rahatsız ederim endişesi. Yine ne bileyim bir konaklama yerlerinde kalan ya da bir kamp alanında horlayanlar. Hatta bazen komşuları bile horlama sesinden rahatsız olan hastalarımız geliyor. Komşularımız çok rahatsız diye. Hatta çalışmalarda horlayan
Eşiyle bile belki odalarını
tabii tabii
ayırmak
tabii
zorunda kalan kişiler
Tabii tabii
vardır.
çok var ve boşanmalar da çok artıyor. Çünkü yapılan çalışmalarda horlayan kişilerin eşlerinin de günde en az 3-4 saat az uyuduğunu göstermiştir. Tabii bu sefer horladığı için eşler önce odalarını ayırıyor, daha sonra evlerini ayırıyorlar. Maalesef boşanmalarda da nedenlerden bir tanesi de budur. Dediğim gibi bütün hem kişinin kendisine hem de etrafına maalesef
Çok
olumsuz
fazla
etkiler var.
olumsuz etkisi var.
Evet.
Sayın hocam, hemen şöyle birazcık geçmişi hatırlarsak, 2019 yılında ilk kez Çin'in Wuhan kentinde görülen COVID-19 virüsü. Hemen birkaç ay sonra Mart ayları gibi Türkiye'ye gelip ilk tanı konmuştu ve bütün dünyayı etkileyen İspanyol gribinden sonraki galiba en büyük salgındı
Evet,
değil mi hocam?
evet.
COVID-19 pandemisi sonrası horlama şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısının da arttığı ifade ediliyor. Bunun da sebebi nedir?
Şimdi evet doğru bir tespit. Şöyle birincisi özellikle Covid'den sonra bizim birçok alışkanlığımız değişti. Uyku düzenimiz değişti. Daha geç saatlerde yatmaya başladık. Çünkü evden çalışmalar başladı. İnsanlar daha geç saatlerde yatmaya başladı. Daha çok yemek yemeye özellikle televizyon karşısında haberleri izleyerek ya da dizileri izleyerek vakit geçirmeye başladı ve hareketsizlik oldu. Yani insanlar hareketsiz bir yaşam olduğu, daha geç yattılar. Bunların hepsi bizim uyku düzenimizi ve beslenme düzenimizi bozdu. Tabii uyku ve beslenme düzenimizin bozulması da kül almaya. Bu kül alma da tabii beraberinde bir yağ dokularında, özellikle boyun bölgesinde yağ dokularının artmaya yol açtı.
Zaten yapılan çalışmalar COVID-19 döneminde hem çocuklarda algı bozukluklarının geliştiğini hem de obezite oranlarının ciddi şekilde arttığını ortaya koyuyor.
Dolayısıyla buna paralel olarak da horlama ve uyku apnesi, çünkü bize başvuran hastaların sayısında da son 3-4 yıldır yoğun bir artış var. Çünkü önceden insanlar horlamayı çok önemsemiyorlardır belki. Yani horlamayı bir uykunun bir parametresi gibi görüyorlardır ya da bir kısmı gibi görüyordu, ama artık insanlarda farkındalık arttı. Horlamanın da bir hastalıkların belirtisi, hatta kaynağı olarak gördüler. Uyku apnesini beraberinde getirdiklerini gördüler. Ve şöyle etrafımıza da baktığımız zaman çok yüksek oranlara doğru artmaktadır ve gittikçe de bu artış artmaktadır ve erişkinlerin neredeyse %30, %40'ında horlama var. Ve bunların da horlayanların da yaklaşık %50'si, %60'ında apne gelişiyor. Ve bu apneler artık genç yaşlara kadar indi. 23-24 yaşında bize apne şikayetiyle gelen hastalar var. Bunların hem çalışma performansı hem iş performansı düşmektedir. Çünkü uyku apnesi sabah yorgun kalkmakla beraber unutkanlık yapıyor. Dikkat dağınıklığı yapıyor. Konsantrasyon bozukluğu yapıyor. Bu da kişilerin entelektüel faaliyetlerini azaltıyor. İş performanslarını azaltıyor. Dolayısıyla birçok sistemi ve olayı etkilemektedir.
Sayın hocam, tedaviye geçmeden önce yine biraz önce siz bahsettiniz ve her geçen gün etrafımıza da baktığımızda çok sık duyduğumuz bir cümle var aslında. Ben televizyon karşısında bir şey seyrederek uyuyorum. Bunun dışında uyuyamıyorum. Hatta birçok kişi artık yatak odalarına televizyon koymaya başladı. Peki sağlıklı uyuyabilmek, horlamamak için bu yanlış bir şey değil mi hocam? Biraz
Tabii
önce
ki
siz de vurguladınız. Ne yapmak lazım horlamamak için?
birincisi tabii öncelikle tabii kilo almamamız, beslememize dikkat etmemiz ve akşam saatlerinde çok yoğun bir şekilde yemememiz ya da atıştırma dediğimiz meyvedir, kuru yemiştir, yatmadan 2 hatta 3 saat öncesinden bırakmamız lazım. Çünkü bu aynı zamanda reflü de yol açıyor. Reflü de yumuşak damakta ve dil bölgesinde, dil kökünde anatomik bir takım deformasyonlara yol açmaktadır. Dolayısıyla sessiz bir oda, karanlık bir oda, ne televizyonun ne telefonun olmaması, odanın çok sıcak ya da çok soğuk da değil, ılık bir odada, ama önemli olan dediğim gibi ışık uyaranlarında olmadan yatak odasını bu şekilde planlaması lazım. Zaten horlayan ve uyku apnesi olan hastalarda en önemli problemlerden bir tanesi de hızlı uykuya dalmadır. Hatta onlar kafayı yastığa koyar koymaz yanındakiler söyler, direkt horlamaya başlar. Yine gün içinde uyumalar çok olur. Oturduğu yerde uyuma, televizyon seyrederken uyuma.
Ve her
Hatta
günkü uyku saatindeki düzen de önemli değil mi
tabii.
hocam? Yani bir gün 9'da uyuyup bir gün saat 2'de uyumamak lazım.
Tabii ki dediğim gibi burada bir düzen olması ve hep aynı saatte uyuması gerekir. Hep aynı saatte uyuması gerekir. Ve aynı saatte uyanması gerekir. Bu çok önemli. Yani mümkün olduğu kadar erken saatlerde yatması ve daha da erken kalkması lazım ki o ritmi, o düzeni yakalaması gerekiyor.
Sayın hocam, hayatımızı hem psikolojik anlamda hem fizyolojik anlamda bu kadar olumsuz etkileyen bir durum. Peki tedavisi var mıdır?
Tabii tedavisi var. Özellikle şimdi tabii birçok teknolojik imkanların da genişlemesiyle hem tanıda hem tedavide gerçekten çok ciddi bir aşamalar kaydettik. Özellikle çocukluk çağından bahsedecek olursak, çocuklarda dediğim gibi genizeti ve bademcik horlama nedeniyle bunun operasyonu alınması. Büyüklerde de anatomik nedenlerin, yani bu solunum yollarında tıkanıklığa yol açan problemlerin önce bir iyi bir kulak burun boğaz muayenesiyle bir tespit edilip Bunları değerlendirip bizim kombine cerrahi dediğimiz, yani burun kıkırdağı eğrisi alınması, konkaların şişse, burun etleri şişse küçültülmesi, küçük dil çok uzamışsa onun kısaltılması, yumuşak damakta sarkma varsa onun gerilmesi, bademcikler iriyse küçültülmesine yönelik işlemler yapılıyor. Bazen çenenin çok geride olması da bir horlama nedeni olur. Bu durumlarda bir takım protezler konulup yine diş hekimleriyle biz ortak işlemler yapılıp çalışmalar yapılmaktadır. Ama dediğim gibi artık lazer teknolojisiyle hem konka hem yumuşak damakta hatta bademciklerde daha hızlı, daha az kanama olarak ve hastanın da günlük yaşantısına daha hızlı dönmesini sağlayan cerrahi işlemler ve prosedürler yapılmaktadır.
Yaklaşık hastanın bu operasyonları olduğu zaman tabii durumuna göre değişmekle birlikte ama hocam bir gün yatış, ikinci gün
Evet.
taburculuk şeklinde mi
Evet.
oluyor?
Bir gün yatırıyoruz. Ertesi gün bu işlemleri kombine cerrahi yapsak bile ertesi gün taburcu ediyoruz. Tabi burada hastanın bir hafta 10 gün kadar özellikle damak içerisinde müdahale etmişsek konuşmaması, oradaki dikişlerin iyi kaynamaması açısından önemli. Ağrılı bir işlem değil eskisi gibi. Tamponu da biz ertesi gün çıkartıyoruz. Dolayısıyla burunda yüzde bir şişlik morarma olmadan günlük yaşantısına devam edebilmektedir.
Sayın hocam, bu söylediğiniz şeyler aynı zamanda yurt dışından gelecek hastalar için de bir gün, iki günlük olan bir işlem
Evet.
büyük bir avantaj sağlıyor.
Evet.
Türkiye sağlık turizminde bölgesinde bir marka değere sahip. Çok fazla sayıda artık son yıllarda tıbbın birçok branşında yabancı hastalar Türkiye'yi tercih ediyorlar. Uyku apnesi ve horlama tedavisi için yurt dışından hastalar en çok hangi ülkelerden geliyor hocam?
Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde ama ağırlıklı olarak Almanya'dan çok gelmekte. Yine Fransa'dan, İngiltere'den, her taraftan dediğiniz gibi bir artık ülkemiz birçok sağlık konusunda bir cazibe merkezi oldu. Bize horlama ve uyku apne cerrahisi için gelmekte ve burada tedavilerini planlayıp yapıp tekrar ülkelerine göndermekteyiz.
Peki bu kadar avantaj sağlıyor. Çok sayıda turist geliyor dedik. Yabancı hastalar neden Türkiye'yi bu cerrahi uygulamalar için tercih etmeli hocam?
Şimdi birincisi bizim burada tecrübemiz önemli. İkincisi hastaların burada hem teşhis hem tedavi aşamalarında çok hızlı bir şekilde kooper olmamız, çok hızlı bir şekilde süreci ilerletmemiz. Bunların hepsi bir avantaj.
Sağlık altyapısı ve teknik
Evet.
donanımı Türkiye'de çok iyi. Bunun bir
Evet.
kez daha altını
Evet,
çizmekte fayda
kesinlikle,
var.
kesinlikle.
Sayın hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Hem çocukluk döneminde hem yetişkinlik döneminde horlamanın tanı, tedavi ve gerçekten sağlığımızı hatta çevre sağlığını bile ne kadar etkilediğinin altını çizdiniz. Ama burada en önemli olan şey ne mutlu ki tedavisi var ve ülkemizde en güzel şekilde tedavisi yapılabiliyor. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Programımızın sonuna geldik. Tekrar çok teşekkür ediyorum
Ben
size.
teşekkür ederim. Sağ olun.
Sayın dinleyiciler, Yüksek İhtisas Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erdal Seren'i bugün ağırladık. Genel sağlığımızı ve günlük aktivitelerimizi etkileyen uyku apnesi ve horlamanın nedenlerini, sağlık üzerine etkilerini ve tedavi yöntemlerini ele aldık. Sayın Seren'e bir kez daha katkıları için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben Yeşim Sert Karaaslan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayınlanan Sağlık Rotası programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, rotanız sağlık olsun.
Sağlık Rotası.